Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali İranlı Kariler'den Alak Suresinin 1-14. Ayetlerinin tilavetini can kulağı ile dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.
Bismillahirrahmanirrahim. İkra bismi خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla, Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, senin Rabbin en büyük kerem sahibidir. Ki o, kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretti. Hayır, gerçekten insan mutlaka azar. Kendini mustağni gördüğünden, şüphesiz dönüş yalnızca Rabbinedir. Engellemekte olanı gördün mü? Namaz kıldığı zaman bir kulu gördün mü? Ya o kul doğru yol üzerinde ise, ya da takvayı emrettiyse, gördün mü? Ya bu engellemek isteyen yalanlıyor ve yüz çeviriyor ise, o muhakkak Allah'ın görmekte olduğunu bilmiyor mu?
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarını Sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslam İran başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 13 Behmen 1403, Hicri Kameri 2 Şaban 1446 ve Miladi Takvimle 1 Şubat 2025 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Meysan Feriver ile birlikte sizler için sabah haber kuşağını sunacağız. Ardından Tarihten Bir Yaprak, Şafak'ta 10 Gün Özel Programı, Ünlü Hekim İbn Sina Podcast'i, İlahi Önderler ve Kalıcı Itır adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Tahran Cuma Hatibi, İslam devriminin en değerli kazanımının bilimin üretilmesi ve bilginin sınırlarda hareket etmesi olduğunu belirtti. İran Cumhurbaşkanı, İslam dünyasının sorunlarının büyük bir kısmının Kur'an'ın öğretilerinden uzaklaşmaktan kaynaklandığını söyledi. İran kanser teşhisinde öncü ülkeler arasında yer aldı. İsmail Rıdvan, Şeyh Deyf'in İslam dünyası liderleri için bir model olduğunu belirtti. 3 Siyonist esir karşılığında serbest bırakılıyor. Ve Dünya Sağlık Örgütü, İsrail'den UNRWA yasağını kaldırmasını istedi. Şimdi haberler.
Geçen hafta Tahran Cuma namazı, Hatibi Hüccetül İslam Seyyid Muhammed Hasan Ebu Turabi Ferd imametinde eda edildi. Tahran'ın geçici Cuma imamı, geçen hafta Cuma hutbelerinde devrim lideri iktidar yaratmanın yolunun bilgi üretmenin yolu olduğunu düşünüyor ve İslam devriminin en değerli eseri ise İran'ın zeki gençlerinin ilim üretmesi ve ilim sahasında hareket etmesidir dedi. Hocatül İslam Seyyid Muhammed Hasan Ebu Turabi Ferd, Tahran'da Hicri Şemsi Behmen ayının 12'sine ve İslam devriminin büyük önderi İmam Hümeyni rahmetullahın sürgününün ardından yurda geri dönüşünün yıl dönümünde Kutsal Türbesinde kılınan Cuma namazı hutbesinde İslam dininin bir ilim ve irfan okulu ilim zirvelerine doğru bir hareket olduğuna işaretle İslam devrimi lideri Ayetullah Hamine'nin akıllıca güç yaratmanın ilim üretimine bağlı olduğunu gördüğünü ifade ederek bilim ve irfanın dönüşümünün temel taşı büyük imam ve devrim önderi tarafından atıldı ve bu yol İran için parlak bir gelecek yaratacaktır dedi.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Meşhed'deki 41. Uluslararası Kur'an-ı Kerim yarışmalarının kapanış törenine gönderdiği mesajda, kuşkusuz günümüz İslam dünyasının sorunlarının büyük bir kısmı Kur'an'ın öğretilerinden uzaklaşmanın bir sonucudur dedi. Sahab'ın İran'dan naklen aktardığı haberine göre İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkian dün gönderdiği mesajda Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimizin ebedi mucizesi, nübüvvetin en büyük meyvesi ve tüm çağlarda insanlığın kurtarıcısıdır ifadesine dikkat çekti. Pezeşkian, Kur'an'ın insan doğasına ırk, renk, sınıf ve din ayrımı gözetmeksizin hitap ettiğini ve insanlığı kemalin zirvesine yönlendirdiğini belirterek, insanlar ancak Kur'an'ın yüce öğretileri sayesinde bugünün çalkantılı dünyasında cehalet, zulüm ve eşitsizlikten kurtulmak için sağlam ve umut verici bir dayanak bulabilir ve barış, adalet ve şefkatle uyumlu bir şekilde yaşayabilirler açıklamasında bulundu. Mesut Pezeşkian konuşmasının devamında günümüz bölge ve dünya gerçeklerinin birinin Kur'an'ın evrensel öğretilerinden kaynaklanan zulüm ve eşitsizliğe karşı direnç ve mazlumlara yardım etmek olduğunu vurgulayarak, deneyimler göstermiştir ki bu özgün akım hiçbir silahla yok edilemez, aksine her gün daha dirençli ve köklü hale gelecektir dedi. İran Cumhurbaşkanı bugün küresel emperyalizmin çeşitli medya araçlarını kullanarak İslam'ın ve Kur'an'ın rahmani dinini İslamofobi kisvesi altında insanlık için bir tehlike olarak tanıtmaya çalıştığını işaret ederek bu hareketin asıl amacı Müslümanların insani ve maddi varlıklarını yağmalamak ve talan etmek olsa da Allah'ın izni ve bütün kurların, karilerin ve Kur'an'ı uygulayanların gayretleriyle onların bu kötü planları boşa çıkacaktır ifadesinin de altını çizdi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershinin ile İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali bir araya gelerek Batı Asya'daki gelişmeleri ele aldı. İran'ın TASS Haber Ajansı'ndan naklen aktardığı haberine göre Rusya Dışişleri Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada görüşmede işgal altındaki Filistin toprakları, Lübnan, Suriye ve Yemen'deki krizler de dahil olmak üzere Batı Asya'daki gelişmeler ele alındı dedi. Bakanlık açıklamasında taraflar Gazze'de sürdürülebilir ateşkesin ve insani yardımlara koşulsuz erişiminin sağlanmasının Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi kararlarda dahil olmak üzere uluslararası çözümlerin etkin şekilde uygulanmasının önemini vurguladılar ifadelerine yer verildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Celali ile Vershinin'in ayrıca Rusya ile İran arasında uluslararası kurumlarda yakın işbirliği konusunun ele alındığını ve iki tarafı ilgilendiren konuları görüştüğünü belirtti. Öte yandan İran'ın Moskova Büyükelçisi Cuma günü yaptığı açıklamada İran İslam Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasında her iki ülkenin cumhurbaşkanları Mesut Pezeşkian ve Vladimir Putin tarafından kapsamlı stratejik anlaşmanın imzalanmasına değinerek BRICS üyesi ülkelerle ikili, üçlü ve çok taraflı etkileşimlerde bu tür anlaşmalar yapmaya devam edilmesi gerektiğini söyledi.
İran Film Haftası, İran İslam Devrimi'nin yıl dönümü münasebetiyle ve üst üste ikinci yıl Rusya'nın Astrahan şehrinde İllüzyon sinemasında başladı. Sahab kanalının İran'dan naklen aktardığı haberine göre bu etkinlik, İran İslam Cumhuriyeti ile Astrahan hükümeti arasındaki kültürel işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla İran'ın Astrahan Başkonsolosluğu ve Moskova'daki Kültür Ateşeliği'nin inisiyatifi ve takibiyle düzenlendi. Etkinliğin açılış töreni İran İslam Cumhuriyeti'nin Astrahan Başkonsolosu Mehdi Akoçekyan ve Astrahan Kültür Bakanı Olga Prokofieva konuşmalarıyla gerçekleşti. Akoçekyan son yıllarda bazı küresel güçlerin medya ve kültürel araçları kullanarak bağımsız kültür ve toplumların tek taraflı ve çarpıtılmış anlatılarını sunmaya çalıştığına tanık olduğumuzu ve bunu bir tür kültürel ve medya saldırısı olarak adlandırabileceğini söyledi. İran'ın Astrahan Başkonsolosu ayrıca şunları ekledi. Astrahan'daki İran Film Haftası, sanat ve sinema yoluyla nasıl dostluk, dayanışma ve insani değerlere saygı mesajı iletebileceğini gösteren işbirliklerine bir örnektir.
İran gelişmiş Tilmanosept nano ilacını üreterek kanser teşhisi teknolojisinde öncü ülkeler arasına katıldı. Saab'ın İran'dan naklen aktardığı haberine göre İranlı bir bilgi tabanlı şirketi, teknesyum teşhis edici radyoaktif ilacının etken maddesini üreterek İran İslam Cumhuriyeti'ni bu tür gelişmiş kanser teşhis teknolojisine sahip ikinci ülke haline getirdi. Bu ürün kanser teşhisi ve tedavisi alanında büyük bir adım olarak kanser teşhis maliyetlerini düşürmede büyük bir devrim yaratabilir. Kanserin yayılmasının ana yollarından biri kanser hücrelerinin lenfatik sistem yoluyla yayılmasıdır. Meme, akciğer ve üreme sistemi kanserlerinde lenf düğümlerinin tutulum miktarının doğru teşhisi cerrahlar için hayati önem taşımaktadır. Cerrahlar tutulan lenf düğümlerini zamanında tespit edemezlerse insan vücudunun lenfatik sisteminin büyük bölümlerini çıkarmak zorunda kalırlar. Bu durum hasta için sadece birçok yan etkiye neden olmakla kalmaz, aynı zamanda bağışıklık sistemini ve kan dolaşımını da ciddi şekilde etkileyebilir. Bu İranlı bilgi tabanlı şirket tarafından üretilen radyoaktif ilacı, lenf düğümlerinin en özel teşhis edici radyoaktif ilaçlarından biri olarak bu sorunu çözmüştür. Bu gelişmiş radyoaktif ilacın üretimi 2013 yılından beri Amerika'nın tek elindeydi. Ancak İranlı uzmanların çabalarıyla üretimin teknik bilgisi tamamen yerli olarak elde edildi. Bu başarılı İran ürünü preklinik aşamaları başarıyla geçtikten sonra klinik aşamaya girmiştir.
Tahran'dan sabah haberlerimiz bölge gelişmeleriyle devam ediyor. Hamas liderlerinden İsmail Rıdvan, Cuma gecesi yaptığı açıklamada Şehit Deyf'in İslam dünyası liderleri için bir model olduğunu söyledi. İran'ın haberine göre El Cezire Mubaşar kanalına konuşan Rıdvan, Mescid-i Aksa ve Kudüs için canlarını feda eden liderleri takip ederek diriliş yolunun devam edeceğini ve kanlarının boşa gitmeyeceğini vurguladı. Rıdvan, büyük liderlerimizle gurur duyuyoruz çünkü onlar halkla derin ve gerçek bir bağın örneğini sergilediler dedi. Bu arada Filistin İslam ve Cihat Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Muhammed El-Hindi, Siyonist rejimin başbakanının dirilişten haraç alma çabalarının sona erdiğini vurgulayarak, büyük Hamas liderlerinin şehadetinin dirilişin sonu anlamına gelmediğini belirtti. Filistin İslam ve Cihat Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı, Hamas mücahitleri son güne kadar ve hatta komutanlarının şehadetinden sonra bile Gazze'de savaştılar. Direniş, Siyonist rejimi müzakere etmeye zorladı ve esirlerin serbest bırakılma sahneleri Siyonist rejim başbakanı Benjamin Netanyahu için bir yenilgidir açıklamasında bulundu. Hamas'ın askeri kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları, Perşembe günü bu Tugayların genel komutanı Muhammed Deyf'in Gazze Savaşı sırasında şehit olduğunu doğruladı.
Filistinli Esirler Dairesi, müebbet hapis cezasına çarptırılan ve uzun süreli hapis cezası alan 90 Filistinli esirin bugün cumartesi günü Siyonist hapishanelerinden serbest bırakılacağını duyurdu. Saab kanalının İrna'dan naklen aktardığı haberine göre Filistinli Esirler Dairesi yaptığı açıklamada bugün cumartesi gerçekleşecek olan 3 Siyonist esirin serbest bırakılması karşılığında müebbet hapis cezasına çarptırılan 9 Filistinli esir ile uzun süreli hapis cezasına çarptırılan 81 Filistinli esirin serbest bırakılacağını bildirdi. Bu haberlere göre Filistin direnişi ile Siyonist rejim arasındaki 4. esir takası turu Gazze Ateşkes Anlaşması çerçevesinde bugün gerçekleşecek. Bu bağlamda Yedioth Ahronot gazetesi üst düzey Siyonist yetkililere atıfta bulunarak Hamas'tan aldığımız liste kabul edilebilir ve üzerinde anlaşılara uygun dedi. Hamas'ın askeri kanadı olan Kassam Tugaylar sözcüsü Ebu Ubeyde de dün Telegram kanalında yaptığı açıklamada Hamas'ın elinde bulunan 3 Siyonist esir Ofer, Calderon, Kate Samuel, Sigel ve Yarden Bibas'ın serbest bırakılacağını yazdı. Ateşkes anlaşmasının başlangıcından bu yana uzun süreli hapis cezasına çarptırılan veya uzun yıllarını hapishanede geçiren 400 Filistinli esir serbest bırakıldı.
El Cezire Gazze şeridine gönderilen yardımlarla ilgili bir rapor sunarak çeşitli alanlardaki bu yardımların hacminin çok düşük olduğunu belirtti. Sahab kanalının bildirdiğine göre El Cezire Haber Kanalı, Gazze şeridine giren yardım yüklü kargoları inceledi ve ateşkesin başlamasından 11. güne kadar yaklaşık 7.926 kamyonun Gazze'ye girdiğini duyurdu. Yanlarında geçici barınma çadırları taşıyan kamyon sayısı ihtiyacın çok altında olup yaklaşık 208 kamyon olarak açıklandı ve bu durum mobil ve prefabrik evlerin Gazze'nin kuzey ve güneyine girmediği bir zamanda gerçekleşti. Gazze'ye giren kamyonların 1/3'ü gıda maddesi taşırken sadece 197 kamyon sivil savunma, belediyeler ve elektrik şirketlerinin kullanamadığı yakıt taşıyordu. Enkaz kaldırma ve şehitlerin cesetlerini arama ve teşhis etmek için ekipman ve ağır araçlar Gazze'ye girmemiştir. Aynı şekilde bazı hasarlı evlerin onarımı ve yeniden inşası için acil ihtiyaç duyulmasına rağmen inşaat malzemeleri de Gazze'ye hiç ulaşmadı. Elektrik enerjisi üreten güneş panelleri ve ekipmanları ile tıbbi malzeme ve ekipmanlar da Gazze hastanelerine yeterince gönderilmedi. Su krizi özellikle Kuzey Gazze'de şiddetli bir şekilde hissediliyor çünkü bu bölgedeki su kuyularının %75'inden fazlası tahrip olmuş veya zarar görmüş durumda ve Gazze şeridindeki bankalara herhangi bir nakdi yardımda bulunulmamıştır.
Dünya Sağlık Örgütü Başkanı İsrail yetkililerinden yerinden edilmiş Filistinlilere Yardım ve Çalışma Ajansı'nın faaliyetlerine yönelik yasağı kaldırmalarını istedi. Sahab kanalının M Haber Ajansı'ndan naklen aktardığı haberine göre İsrail parlamentosu Knesset, Gazze'deki Filistinlilere karşı soykırım gerçekleştirmek ve Filistin topraklarını temizlemek amacıyla Filistin topraklarında yerinden edilmiş Filistinlilere Yardım ve Çalışma Ajansı ANRVA faaliyetlerinin yasaklanmasını öngören bir yasayı onayladı. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom, Knesset'in bu yasayı onaylamasına tepki göstererek İsrail işgali altındaki Filistin topraklarında ANRVA'nın faaliyetlerinin yasaklanması kararını iptal edilmesini istedi.
Ve Siyonist gazete, Gazze Savaşı'nın maliyetinin Ocak ortasına kadar İsrail rejimi için 150 milyar şekel olduğunu bildirdi. İsrail'in haberine göre Yediot Ahronot gazetesi, Gazze Savaşı'nın maliyetini İsrail rejimi için Ocak ortasına kadar 150 milyar şekele ulaştığını belirterek, İsrail için savaş maliyetinin ortalaması günde 300 milyon şekel olduğu ifadesini kullandı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 13 Behmen 1403, Hicri Kameri 2 Şaban 1446 ve Miladi 1 Şubat 2025 Cumartesi. ...105 yıl önce bugün Hicri Şemsi 13 Behmen 1298 tarihinde Ayetullah Mutahhari dünyaya geldi. İran'da İslami hareketin başlamasıyla Şehit Mutahhari bu harekete katıldı ve 1342 yılında Savak tarafından tutuklandı ve hapse girdi. Ve serbest bırakıldıktan sonra Müslüman ve mücadeleci teşekküllerin oluşmasına çalıştı. Nihayet Ayetullah Mutahhari Hicri Şemsi 12 Ordibeş 1358 tarihinde Furkan Herer örgütünce şehit edildi. O yıllarda Üstad Mutahhari İslami kültürün toplumda yayılması hedefiyle yoğun çalışmalarda bulundu ve İrşad Hüseyiniyesi ve Cavit Camisi ve Mescid-ül Cevat gibi dini mekanlarda genç nesiller başlamak üzere toplumdaki diğer kesimlerin uyanmaları için büyük çalışmalarda bulundu. Ta ki Hicri Şemsi 1351 yılında Savak tarafından tutuklandı ve minbere çıkma yasağı ile karşılaştı. Tüm bunlara rağmen Ayetullah Mutahhari faaliyetlerine devam etti ve ülkedeki imamın ümmetiyle halk ve çeşitli gruplarla başlıca irtibat noktası ve hareketin entelektüel çizgisinin öncüsü olarak kabul edildi. Nihayet bu yılmaz mücadeleci ve alim, terör çetesi Furkan tarafından şehit edildi. Katil önce bugün Hicri Şemsi 13 Behmen 1357 tarihinde Şah rejiminin asıl hamisi olan Amerika Dışişleri Bakanlığı, İran İslam Devrimi'nin rahmetli lideri İmam Hümeyni'nin Hicri Şemsi 12 Behmen de Beheşti Zehra'da Amerika'nın İran'a karşı müdahaleci siyasetlerine yönelik açıkça bakış açılarına dair görkemli konuşmasından sonra bu konuşmanın Amerika'ya karşı olduğu imasında bulundu. Soykırımcı rejim İsrail, İmam Hümeyni'nin İran'a geri dönmesinden endişe duyduğunu bildirdi. Zira imam ve İran halkının gaspçı, işgalci ve ırkçı İsrail rejimi muhalifi olduğunu biliyordu. İmam Hümeyni önemli konuşmasında her milletin kendi geleceğini belirleme hakkına sahip olduğunu vurguladı. ...129 yıl önce bugün Hicri Şemsi 13 Behmen 1274 tarihinde İran'la önde gelen alim ve mücadeleci Ayetullah Mirza Cevad Müçtehit Tebrizi vefat etti. İran'ın kuzeybatısındaki Tebriz'de fazıl bir ailede dünyaya gelen Ayetullah Mirza Cevad Müçtehit Tebrizi din derslerini babasından öğrendi. Ardından Kutsal Necef-i Eşref'e gitti ve orada önde gelen alimler olan Şeyh Murtaza Ensari ve Seyyid Hüseyin Kuh Kemere'den feyizler almasından sonra içtihat makamına ulaştı. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 13 Behmen 1391 tarihinde İran'ın veteriner biliminin babası lakabını alan Doktor Muhammed Baba Muhayyer vefat etti. İran'ın kuzeybatısındaki Erdebil'de dünyaya gelen Doktor Muhammed Baba Muhayyer veteriner doktorasını Tahran Üniversitesi'nden aldı. Ardından çevre bilimi post doktorasını da Fransa'nın Paris Üniversitesi'nden aldı. ...64 yıl önce bugün Hicri Şemsi 13 Behmen 1339 tarihinde önde gelen Müslüman alim Mirza Muhammed Hüseyin Fazıl Toni Tahran kentinde dünyaya geldi. ...1050 yıl önce bugün Hicri Kameri 2 Şaban 396 tarihinde Hicri 5. yüzyılın ünlü fakih, şair ve ariflerinden Hacı Abdullah Ensari Afganistan'ın batısındaki Herat kentinde dünyaya geldi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kadınlar ve İslam İnkılabı'nın zaferi,
Şafak'ta 10 gün özel programı.
Şafak'ta 10 gün ve İslam devriminin zafer yıl dönümünün yaklaştığı bu günlerde, devrimin zirve günlerinden hatıraları bir kez daha zihinlerimizde canlanıyor. Fakat bir gerçeği unutmamalıyız. Kadınlar bu devrimin oluşumunda ve zaferinde eşsiz bir rol oynadılar.
Bugünkü Kadınlar ve İslam Devriminin Zaferi programımızda bu büyük tarihi dönüşümün gerçekleşmesinde kadınların önemli konumunu ve katkısını yakından inceleyeceğiz. Hep birlikte dinleyelim.
Bazıları Müslüman kadınların modern döneme kadar toplumlarının siyasal süreçlerinde önemli bir rol oynamadıklarına inanabilirler. Ancak bu inanç doğru bir görüş değildir ve Müslüman kadınlar tarih boyunca yaşadıkları dönemlerin siyasal süreçlerinde farklı roller oynamışlardır. İran'daki Müslüman kadınlar kendilerine ülkenin siyasi hareketlerinde her zaman etkili görmüşlerdir ve bugün İran'da dünya kadınların toplumda, siyasi hareketlerde, iç ve hatta uluslararası olaylarda önemli bir role sahip olduğuna tanıklık ediyor. İran'daki çeşitli siyasi hareketlerde kadınların rolü ve tarih üzerindeki etkilerine dair önemli ve etkili örnekler arasından tütün yasağı fetvası sırasında Nasreddin Şah Kacar'ın sarayında kadınların rolü veya Serdar Meryem Bahtiyari'nin meşruta ayaklanmasındaki rolüne değinebiliriz. Onlar hem Kacar Sarayı'nda hem de Meşrute Devrimi'nde İran'ın siyasi ve sosyal sürecinde derin bir etki yaratmayı başardılar.
1979 İran İslam Devrimi sırasında kadınların varlığı o kadar yaygın ve tutarlıydı ki yerli ve yabancı analistlerden övgü aldı. Ev hanımlarından öğrenci ve öğretmenlere kadar toplumun her kesiminden gelen bu insanlar söyleşilerde, yürüyüşlerde, devrimci faaliyetlerde ön plana çıkıyorlardı. O dönemden günümüze ulaşan film ve görüntülere baktığımızda kadınların sokak gösterilerinde, eğitimin perde arkasında hatta kamusal yardımların örgütlenmesinde yer almasının güçlü ve yadsınamaz bir etkisi olduğunu görürüz.
Şimdi şu soru akla geliyor. İranlı kadınların devrimci hareketlere katılma motivasyonu neden ve nasıl ikiye katlandı ve sonuçta İslam devriminin zaferinde kadınların rolü bu kadar belirgin hale geldi?
Bu soruyu cevaplamak için birkaç hususun dikkate alınması gerekir. Fakat asıl önemli noktayı İslam devriminin büyük önderi İmam Hümeyni'nin kadınlara ve kadının statüsüne ilişkin özel bakışında aramak gerekir. Konunun önemine binaen programımızın birkaç dakikasını İmam Hümeyni bakışından kadının statüsü ve şanına ayıracağız.
Hiç şüphesiz dünyanın siyasi ve fikir liderleri arasında İmam Hümeyni'ye kadar kadınları yücelten ve onurlandıran başka bir şahsiyet yoktur. İmam Hümeyni çok sayıda konuşmasında kadınları mücadele yorunun itici gücü ve tamamlayıcısı olarak değerlendirmiş, kadınların gayretlerine minnettar olduklarını defalarca dile getirmiştir. İmam bu konuda şunları buyuruyor. Bu zaferi erkeklerden önce kadınlardan aldık. Saygıdeğer hanımlarımız ön sıradaydı. Sevgili kadınlarımız, erkeklerin de cesaret ve yiğitlik bulmasına vesile olmuşlardır. Emeklerinize minnettarız hanımlar.
İmam kadınlar hakkında konuştuğunda onların durumlarını en güzel ve en iyi sözlerle anlatırdı ve kadınların kıymetini en güzel şekilde anlatırdı. İslam öğretilerini insanın onurunun, statüsünün ve kişiliğinin hak ve özgürlüklerinin somutlaşmış hali ve çerçevesi olarak gören imam, bu bakış açısına dayanarak kadınları yüksek bir kişiliğe ve statüye sahip olarak değerlendirmiş ve laik ve kapitalist toplumların yozlaşmış görüşlerini reddetmiştir.
İşte bu bakış açısı toplumdaki kadınlara büyük bir moral ve özgüven kazandırdı, öyle ki cezalandırılma, tutuklanma hatta can kaybı korkusu olmadan devrimci faaliyetlere katıldılar. Hazreti Zehra Selamünaleyha ve Hazreti Zeynep Selamünaleyha gibi dini rol modellerinden destekledi toplumsal atmosferde kadınları ayağa kalkmaya ve mücadeleye çağırıyordu. Dolayısıyla insanları, özellikle kadınları devrim hareketlerine katılmaya ve İslam devriminin zaferine motive eden diğer hususlar arasında İslam'a ve Kur'an'a olan sevgi, Hazreti Zehra Selamünaleyha ve Zeynep-i Kübra'nın örneğini takip etme gibi hususlarda yer almakta. İslam ve Kur'an sevgisi konusunda şunu söylemek gerekir ki o dönemde hiç kimse Müslüman kadınları çocuklarını kucaklarına alarak zalim rejimin toplarına, tanklarına, makineli tüfeklerine karşı durmaya zorlamadı. Onlar güç elde etmek veya bir mevki elde etme arzusu için kendi hayatlarını ve çocuklarının hayatlarını riske atmadılar. Aksine onları bu meydana taşıyan şey İslam'a, Kur'an'a ve masum imamlara olan sevgileriydi. Hazreti Fatıma Zehra Selamünaleyha ve Zeynep-i Kürba'ya olan aşk bize Müslüman kadınları inkılapçı ve devrimci yaptı.
İmam Hümeyni'nin sadece ideolojik boyutu vurgulamakla kalmayıp aynı zamanda kadınların gündelik mücadelelere pratik katılımının gerekliliği üzerinde de durması onun büyük bir becerisiydi. Konuya İmam Hümeyni açısından bakmak istersek, onun Müslüman kadınları şu şekilde nitelediğini söyleyebiliriz. Kadınlar sadece bir şey elde etmek, mesela bir mevki sahibi olmak için dışarı çıkıp kendilerini ve çocuklarını öldürmezler. Kadınları erkeklerin yanında, hatta onlardan önde siyaset arenasına çıkaran İslam ve Kur'an'dır. İmam sayfası Cilt 13, sayfa 26.
Ve bağımsızlık, özgürlük, İslam Cumhuriyeti sloganına gelince uzmanların, kadınların İslam devriminin zaferinde rol almaları yönünde motivasyon sağlamada etkili bulduğu bir slogandı. Bağımsızlık, özgürlük, İslam Cumhuriyeti sloganı sadece erkeklere değil kadınlara da çekici geldi. Kadınlar dini bir yönetimin kurulmasıyla birlikte haklarına kavuşmak istiyorlardı. Gerçek İran İslam kimliğini taşıyan ve onun değerlerine sahip çıkan bir hükümet. Bu sloganlar popüler değerlere yabancı geleneksel bir yönetimin ötesine geçiyor ve herkesin kadınlarda dahil kendisini kitlesel bir halk hareketinin ayrılmaz bir parçası olarak görmesine alan sağlıyordu. İmam Hümeyni bu konuda şöyle buyuruyor. Erkekler ve kadınlar çok zahmete katlandılar, sokaklara çıktılar. Çileler çektiler ve İslam'ı diriltmek için kan verdiler. Şehadet için gönüllü oldular. Milletimizin istediği, milletimizin oy verdiği şey İslam Cumhuriyeti'ydi. Hedef İslam'dı.
Değerli dinleyiciler, programımızın devamında İslam devriminin zaferine kadar kadınların devrimci hareketlerdeki varlığını inceleyeceğiz. Önceki bölümde İslam devrimi hareketlerinde kadınların varlığını yol açan meselelerden bahsetmiştik. Şimdi İslam devriminin zaferinde kadınların oynadığı önemli role değinmek istiyoruz. Programın başında İranlı Müslüman kadınların İslam devriminden önce bile siyasi hareketlerde aktif bir varlık gösterdiklerini, ancak İslam devriminin zaferinin belirleyici anlarında kadınların geniş kapsamlı ve kararlı katılımının tarihte önemli bir nokta olduğunu belirtmiştik.
İran halkının devrimin zaferi için çabaladığı yıllarda baskıcı şah rejimi tutukladı ve hapsettiği kişileri en ağır ve zalim işkencelere uyguladı. Bu acı zor ve hassas zamanlarda Hazreti Zeynep'in sabır ve azmini örnek alarak kendilerine veya sevdiklerine yapılan en ağır işkencelere karşı direnenler yine İranlı Müslüman kadınlar oldu. Kadınlar eşlerine ve oğullarını zalim rejime karşı mücadelede yüreklendirip cesaretlendirerek İslam devrimi sırasında evrimsel bir akımı da şekillendirdiler.
İslam devriminin zaferinde kadınların etkin rolünden bahsederken bu konuda dikkate alınması gereken hususlardan biri de siyasi gösteriler ve devrim yürüyüşleri sırasında çocuklarını kaybeden annelerin sabrıdır. Hiç şüphesiz bu annelerin sabrı ve tahammülü kadınların devrim mücadeleleri, işkenceler ve benzeri sırasında aileleri, eşleri ve çocuklarıyla samimi dostluğu olmasaydı, devrimin güçlü kökleri şekillenmezdi. İranlı Müslüman kadınlar, siyasi ve devrimci hareketlerdeki görkemli varlıkları ve belirleyici performanslarıyla İslam devriminin zaferinde eşsiz bir rol oynadılar.
İmam Hümeyni İslam devriminin zaferinde kadınların önemli ve kilit rolünü defalarca dile getirerek şöyle buyurmuştur. Kadınlarımız sokak gösterilerimizde tanklardan, toplardan, makineli tüfeklerden korkmadan küçük çocuklarını göğüslerine bastırarak savaş meydanına geldiler. İran'ın çeşitli şehirlerinde kadınların düzenlediği siyasi toplantılar az değil ve mücadelemizde çok değerli bir rol oynadılar. İslam evlatlarını yiğit annelere tarih boyunca kahraman kadınların fedakarlık ve yiğitliklerinin hatırasını canlı tutmuşlardır. Hangi tarihte böyle bir kadınlara rastlanırsanız veya hangi ülkede?
Günümüzde İslam devriminin zaferinden sonra İran'daki kültürel ve sosyal canlılığa bakıldığında kadınların rolünün hala önemli ve hayati olduğu görülmektedir. Eğitim, yönetim, sağlık, medya ve sanat alanlarında İranlı kadınlar yüksek motivasyon ve takdire şayan bağlılıkla dinamik bir İslam toplumu inşa etmeye devam ediyor. Bu konu o şanlı günlerin bir mirası olarak değerlendirilebilir. Kadınların dini ve milli değerleri diriltmek için erkeklerle omuz omuza mücadele ettiği günler.
Muhterem dinleyiciler, İran İslam devriminin zaferinde kadınların oynadığı rol bu ülkenin çağdaş tarihinde altın bir yapraktır. Kadınların devrim hedeflerine olan bağlılığı, azmi ve ideolojik bağlılığı halkçı sloganların hayata geçirilmesinin önünü açtı. Bu kıymetli sermaye sadece kadınların kaderini belirlemekle kalmadı, aynı zamanda yeni bir toplumun da temelini attı. Tarihin bu bölümüne baktığımızda kadınların toplumsal ve siyasi varlığının değerini ve önemini anlayacağımızı umut ediyoruz.
Değerli dinleyiciler, Şafak'ta 10 gün ve İslam İnkılabı Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle kadınların bu süreçteki rolünü ele aldığımız sohbetimizi dinlediniz.
Bizleri İran Radyo adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Allah'a emanet olun.
İran Radyo Podcast. Oğlum Ebu Ali birkaç gündür uzun yıllardan beri yapmakta olduğu okuma yazma, araştırma yapma ve tartışma ve derslere katılmayı bir kenara bırakmıştı. Değerli dinleyiciler, dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Değerli dinleyiciler, ünlü İranlı hekim ve bilim adamı İbn Sina'nın yaşam hikayesini ele aldığımız podcast serisinin yeni bir bölümünde sizlerle birlikteyiz. Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Akşam şehrin bilim adamları ve doktorlarından oluşan bir grup üst üste üçüncü gün konuşma ve istişare yapmak amacıyla Abdullah'ın evinde toplanmıştı. Aralarında yaşlı, eğitimli bir doktor olan İbn Sina'nın talebelerinden de bazıları bulunmaktaydı. Herkes ne olacağını büyük bir merakla bekliyordu. Genç hekimin derslere katılmamasının üzerinden birkaç gün geçmişti. Orada bulunanlar bunun sebebinin ne olduğunu anlamak istiyorlardı. Herkesin kafası iyice karışmıştı. Abdullah odaya girip misafirleri karşılayıp hal hatır sorduktan sonra üzgün bir tavır ve alçak sesle şöyle dedi. Oğlum Ebu Ali'nin alışılagelmişin aksine okumayı, yazmayı, kitap okumayı bırakmasının üzerinden birkaç gün geçti. Uzun yıllardır sürdürdüğü çalışmaları ve araştırmaları terk etti. Öğrencilerini kabul etmemekle kalmayıp aynı zamanda bilim, ders ve kitaplar hakkında konuşmaktan bile sakınıyor. Orada bulunanlar arasından eski hukukçu ve alimlerden biri şöyle dedi. Merak etmeyin, biz bu sorunu çözünceye kadar bu konunun peşini bırakmayacağız. Bugün Horasan diyarında ve belki de bütün İran ve Arabistan topraklarında senin bilge oğlun Ebu Ali Sina gibi hem de çocuk yaşta erdemli ve idrak sahibi bir kişi daha yoktur. Abdullah'ın yanında oturan yaşlı hekim şöyle dedi. Evet, siz 17 yaşındaki Porsinan'ınızın edebiyattan doğal bilgeliğe, matematikten hukuka ve tıptan tüm bilim ve tekniklerde gerçekten çok yetenekli ve şu ana kadar hiçbir bilim adamı ve tüm bilimlerde böyle bir dereceye ulaşmadığını biliyorsunuz. Dolayısıyla da onun derslerden ve kitaplardan bizar olması ve yorulması gibi bir şeyin de söz konusu olması şaşırtıcıdır. İsterseniz uygun bir zamanda biz kendimiz Pursina ile bizzat görüşelim. Belki o zaman bu bıkkınlık ve yorgunluğun nedenini anlayabiliriz. Bu sözlerin üzerine Abdullah şöyle dedi. Asıl mesele şu ki bugünlerde Ebu Ali'ye ulaşabilmek hayli zor bir iştir. Zira her gün şafak vakti hatta bazen güneş doğmadan evden çıkıyor. Gece eve dönüp yatağına geçip uyuyor ve hiçbir soruya cevap vermiyor. Aslına bakılırsa tam olarak nereye gittiğini de bilmiyoruz. Her gün dağlara, ovalara, nehir ve dere kıyılarına ve muhtelif yerlere gidiyor. O sırada Ebu Ali'nin genç öğrencilerinden biri şöyle dedi. Birkaç gün önce üstadı nehir kenarında görmüşler. O da cami camine gidip geliyormuş ama kimseyle konuşmuyormuş. Üstelik Pursina'yı bugün öğleden sonra kitapçılar pazarında kitap satan bir kitapçıyla konuşurken gördüm. Kendisine selam verdim. Zar zor cevap verdi. Elbette ben pek alınmadım buna. Abdullah heyecan ve şaşkınlıkla onun sözünü kesip ne dedin? Kitapçıyla mı konuşuyordu? Ama o bütün kitapları bir kenara bırakmıştı. Ne kitabı satın alıyormuş ki diye sordu. Genç adam sözlerini şöyle sürdürdü. Üstad Pursina kitap almak istemiyordu. Fakat kitapçı adam alması için sürekli ısrar ediyordu. Ben de uzaktan bu sahneye şahit oluyordum. Üstad, ben artık kitap okumuyorum dediyse de adam bir türlü pes etmedi. Kitapçı adam üstadın peşine düştü ve sonunda ısrarla kitabını sattı. Kitapçının, kitabın fiyatı çok düşük, sahibi de paraya muhtaç. 3 dirhem çok para değil ki. Bu kitabın sahibine yardım etmek için de olsa bunu satın alın dediğini net bir şekilde duyabiliyordum. Üstad isteksizce kitapçıya birkaç dirhem verip kitabı alarak şehir kapısına doğru ilerledi. Üstadın bu isteksizliği ve bıkkınlığı beni de çok tedirgin ediyordu. Orada bulunanlar arasında o ana kadar sessiz kalan zayıf, yaşlı bir adam Abdullah'a dönerek her ne kadar bu kitabı satın almış olması da bir umut penceresi olsa Pur Sina'nın bu bıkkınlık ve isteksizliğinin sebebini bulmak gerek. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Diye sordu. Abdullah şöyle dedi. Ben aşırı yorgunluktan kaynaklandığını düşünüyorum. Son 3-4 yıldır bizim neler yaşadığımızı bilmiyorsunuz. Uzun yıllar boyunca bu Ali ders çalışmaktan ve kitap okumaktan başka bir şey yapmıyordu. Son 1,5-2 yıldır geceleri çok az bir süre dışında hiç uyumuyor. Sadece hayatta kalabilecek kadar çok az miktarda yemek yiyordu. Yaşlı adam, Pur Sina o dönemde hangi kitapları okuyordu diye sordu. Abdullah şöyle yanıt verdi. Saymakla bitmez ki. Çok muhtelif kitaplar okuyordu. Ben çoğunun adını dahi duymamışım. Fakat şunu söylemem gerek ki, tıp bölümünden mezun olduktan sonra muhtelif bilimlerde çalışmaya devam etti. Tekrar gramer, edebiyat, düzen, nesir ve Arapça ders kitaplarını okudu. Daha sonra da fıkıh, hadis, tefsir, kelam, mana ve tabir kitaplarını okuduktan sonra felsefe, hikmet, mantık, tabiat bilimleri, matematik, aritmetik, geometri, nücum, astronomi, müzik, tıp ve kimyaya yöneldi. Tasavvuf, siyaset, devlet idaresi, ev ekonomisi, ahlak ve psikoloji ile ilgili yazıların hepsini okuyup ezberledi. Ardından İlk felsefe ya da daha sonra bizim bilimimiz adını verdiği ilahi ilimlere yöneldi. Buna doğal olarak doğal ilaç diyordu ve tabii ki bu arada hastaları da tedavi ediyor, ders vermeyi ve araştırma yapmayı da ihmal etmiyordu. Orada bulunan hekimlerden biri Abdullah'ın konuşmasını keserek şöyle dedi. Bu dersleri ve kitapları hangi üstattan öğreniyordu? Abdullah, Pur Sina'nın 2 yıldır üstadı yoktur. Herhangi bir durumda çaresiz kalırsa Allah'tan yardım istiyor diye yanıt verdi. Bunun üzerine davetliler arasında kahkaha sesleri yükselmeye başladı. Kalabalığın arasından biri şöyle diyordu. Üstad, Allah'ın yardımıyla bilimsel problemleri nasıl çözüyor? Bunun üzerine Abdullah şöyle dedi. Her ne kadar her şeyin söylenmemesi gerekirse de ben şahit olduğum olayların küçük bir bölümünü sizlere anlatayım. Evet, İbn Sina bazen gece gündüz belli belirsiz saatlerde üzgün bir yüzle camiye koşuyor, ardından mutlu ve aydınlık bir yüzle eve geri dönüyordu. Sonunda onunla konuşup bu davranışının nedenini sorduk. Ebu Sina şöyle diyordu. Ne zaman içinden çıkamayacağım bir sorunla karşılaşsam, bir orta yolu bulamayıp bir şey ispat edecek sebep bulamazsam hemen camiye koşup namaz kılıyor ve Yüce Allah'tan bana doğru yolu göstermesi, önüme aydın bir yol koyması ve zorlukları önümden kaldırması için dua ediyorum. Ardından sorunları çözmemi kolaylaştıracak içgörü ve gücü kendimde buluyor, gece eve dönüp okumaya ve yazmaya başladığımda biraz uykuya dalınca birçok sorun ve gizli sırlar rüyamda bana aşikar oluyor. Abdullah'ın sözleri bitince orada bulunanlar ayağa kalkıp övgüler yağdırdılar. Kimi salavat getiriyor, kimi Allahu Ekber diyordu. Onu övüyorlardı. Abdullah şöyle karşılık verdi. Okuyup uyguladığı ve defalarca tekrarladığı son kitap Aristoteles'in Metafizik adlı eseriydi. Ama bir gün aniden bu kitabı bir kenara atarak şöyle dedi. Benim bu bilime ulaşmamın hiçbir yolu yok. O halde ders de kitap da artık benden uzaklaşsın dedi. Sonrasında da ders ve kitabı artık bir kenara koydu. Abdullah daha sonra derin bir ah çekerek şöyle dedi. Allah'a şükür ki böyle de oldu. İyi ki de bırakmış. Zira eğer o şekilde çalışmayı sürdürseydi hem kendisine hem de bize zarar verebilirdi. Bu yüzden oğlumun yorulduğunu, yıprandığını, artık yalnız bırakmamamız gerektiğini düşünüyorum onu. Çünkü sağlığından endişe duyuyorum artık. Abdullah çok üzgün ve çaresizdi. Artık bu konuşmayı sürdüremiyordu. Bu durumu fark eden oradakiler hemen araya girerek konuşmaya başladılar. Onu teselli edip bir çözüm yolu bulmaları gerektiğini belirttiler. Ancak tam da o sırada evin kapısı açılıp bir grup insan gürültülü bir şekilde bahçeye girdiler. Abdullah da aceleyle odadan dışarı koşup onlara bakmaya gitti. Diğerleri de onu takip ettiler. Çok acayip bir manzaraydı. Ebu Ali Sina bir grup fakir ve çaresiz insanla birlikte eve gelmişlerdi. Yanındakiler de yüksek sesle onun ve ailesinin sağlığı için dua ediyor ve övgüler yağdırıyorlardı. Bu manzara karşısında şaşkına dönen Abdullah, "Evladım, bu insanların burada ne işi var?" diye sordu. Ebu Ali şöyle cevap verdi. "Babacığım, İzniniz olursa Allah'a şükretmek için servetimin yarısını onlara vermek için onları buraya davet ettim. Her daim bana merhamet ve lütufta bulunan Yüce Allah'a şükürler olsun ki bugün bu kitapla beni başıboş dolaşmaktan kurtardı ve sonsuz ilim ve irfan dünyasına yeniden yönlendirdi." Abdullah gözleri sevinç yaşlarıyla doluyken şöyle diyordu. "Çok güzel. Biz de Allah'a binlerce kez şükrediyoruz. Şimdi söyle bakalım, seni ders ve kitaplarla barıştıran bu kitap nedir?" Metafizik Fi Ma'bet Tabi'a kitabı, Muallimi Sani Hekim Ebu Nasr Farabi tarafından yazılmıştır. Siz de iyi biliyorsunuz ki Aristoteles'in Metafizik kitabını okudukça hiçbir şey anlamıyordum. Bu yüzden de sinirlendim, ümitsizliğe kapıldım ve artık tüm ders ve kitapları bir kenara bıraktım. Şimdi İranlı büyük filozof Farabi'nin kitabı aracılığıyla bana yardım ettiği ve rehberlik ettiği için Yüce Allah'a şükrediyorum. Elbette o gezgin kitapçıya da minnettarım. Bu kitabı eğer daha önce almış olsaydım, Aristoteles'in kitabını 20, 30, belki de 40 kez okumazdım. Bu sırada yaşlı bir adam şöyle dedi: "Evladım, faydası olmadığını bildiğim bir kitabı okuyarak neden kendini bu kadar eziyet ettin peki?" İbn-i Sina şöyle cevap verdi: "Çünkü Muallim İhsani'nin kesinlikle boş yere bir şey söylemediğini biliyordum." Yaşlı adam sözlerine şöyle devam etti: "Peki bu zengin ve eşsiz zekayla bunu nasıl anlamadın?" İbn-i Sina şöyle cevap verdi: "Yunan ilimleri ve kitaplarının mütercimleri çoğunlukla Süryanilerdi ve çoğu zaman ya bu kitapların asıl metnini tarif etmişler ya da tercümeyi yarım ve eksik bırakmışlardı. Bu yüzden kitapların Arapçaya tercümesi yanlış, belirsiz, yetersiz ve bazen de mantıksızdır. Haliyle bir kitabı defalarca okuyup içindeki tüm kelime ve cümleleri ezberlememe rağmen yine de bir sonuca varmayıp yazarın ne demek istediğini anlamamam çok da şaşılacak bir durum olmasa gerek." Bu sözlerin üzerine yaşlı adam yine şaşkınlıkla şöyle sordu: "Kitabı kaç kez okuduğunu söylemiştin?" Genç üstad, "Sayacak olsam belki de 40'ı bulurdu" diye cevap verdi. Bu sırada kalabalıktan "Allahu Ekber" sesleri yükselmeye başladı. Büyük bir gürültü ve sevinç ortamı hakimdi. Aralarında ihtiyaç bir adam titrek sesiyle şöyle diyordu: "Bir kitabı 40 kez okumak, o da eksik, yarım ve anlaşılamaz olmasına rağmen. Bu azim ve irade gerçekten Yüce Allah'ın bir lütfudur. Tüm varlığını tek bu lütuf karşısında şükretmek için harcasan yine de çok sayılmaz." Evet değerli dinleyiciler, ünlü İranlı hekim ve bilim adamı İbn Sina'nın yaşam hikayesini ele aldığımız podcast serisinin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Lütfen görüşlerinizi 0-098-99-37-94-24-18 numaralı WhatsApp hattımız üzerinden bizimle paylaşınız. Değerli dinleyiciler, programlarımızla ilgili sizlerin görüşleriniz bizim için çok önemlidir.
Bu yüzden radyo programlarımızda İran ile ilgili hangi konular dikkatinizi daha çok çekiyor?
Turizm,
kültür ve sanat,
edebiyat,
tarih,
politika,
ekonomi,
spor,
diğer, lütfen belirtiniz.
Lütfen görüşlerinizi 0-098-99-37-94-24-18 numaralı WhatsApp hattımız üzerinden bizimle paylaşınız.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
ilahi önderler.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderleri tanıtmak istediğimiz programımızda sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Ehlibeyt imamlarının yedincisi Hazreti Musa Kazım aleyhisselamın siyerini gözden geçirmek istiyoruz.
Sene Hicri Kameri 128 idi. Ehlibeyt imamlarının 6. önderi ve imamı Hazreti İmam Sadık aleyhisselam Evrensel Hac Kongresi mevsiminde bazı sahabe ile birlikte Allah'ın evini ziyarete müşerref olmuştu. Bu yolculukta kendisine sevgili eşi Hamide eşlik ediyordu. Hac merasimi son bulduktan sonra hacıların kervanları kendi kentlerine ve diyarlarına doğru yola çıkmaya başladı.
İmam Sadık aleyhisselamın bulunduğu kafilede bir süre yol kat ettikten sonra Medine yakınlarında Ebba adında bir köyde konakladı. O sırada imamın eşi Hamide'den bir mesaj geldi. İmam Sadık aleyhisselam hemen eşinin yanına gitti. Kısa bir süre sonra yüzünde bir tebessümle sahabenin yanına döndü. Sahabe Hazret'ten sordu. İlahi inayetle iyi bir haber miydi? Hazreti Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu. Rabbim bugün bana bir evlat inayet buyurdu ki kendi çağının en iyi insanı ve gelecekte de sizin önderiniz olacaktır.
İmam Musa Kazım aleyhisselamın sevgili annesi Hamide, faziletli kadınlardan biriydi. Hamide, asil bir aileden ve insani faziletlere zengin olan bir kadındı. Öyle ki İmam Bakır aleyhisselam onun sevgili evladı Cafer bin Muhammed'i tanıtırken şöyle buyurdu. Hamide her türlü katkıdan arınan som altın gibidir ve bu da Allah'ın bana ve benden sonraki imama bir lütfüdür ki bu denli pak bir kadını bizim eve inayet buyurmuştur.
Bu büyük kadının kişiliğinin gevheri İmam Sadık aleyhisselam nezdinde daha da gelişti. O büyük imamla ortak yaşam sayesinde ilimde büyük mertebelere layık oldu. Öyle ki İmam Sadık aleyhisselam kadınlara dini meseleleri ve ahkamı öğrenmek için bu seçkin kadına baş vurmalarını emretti.
Böylece İmam Musa bin Cafer aleyhisselam sadece İmam Sadık aleyhisselam gibi büyük ve bilge bir babadan yararlanmadı ve aynı zamanda Hamide gibi faziletli ve seçkin bir annenin kucağında yetişti. Sonuçta o hazrette de ta çocukluk çağından itibaren harikulade akıl ve zeka izleri belirmeye başladı ve parlak bir geleceği olacağını ortaya koydu.
Risalet ve İmamet Hanedanı'nın mirasçısı olan İmam Musa aleyhisselam 20 yaşına kadar yani babası İmam Sadık aleyhisselamın şehit düştüğü güne kadar her yerde ve her an sevgili babasının değerli ve yüce aliminden faydalandı. O Hazret 6. İmam'ın güçlü elleri ve hikmetli ve tedbirli programları ile kurulan büyük üniversitelerde göz kamaştıracak boyutta ilerledi. Bu büyük konuma kavuştu ve çağının çeşitli ilim ve bilimlerinde zirveye ulaştı. Ardından seçkin Cafer Üniversitesi'nin gelişmesi yolunda büyük ve etkili adımlar attı.
İmam Musa bin Cafer aleyhisselam o dönemin tüm bilginlerini ve ilmi rical ve şahsiyetlerini ilmi açıdan geride bırakmakla kalmadı. İnsani seçkin sıfatlar ve ahlaki faziletler bakımından İslam aleminde büyük üne kavuştu. Öyle ki o hazret ile tanışma şerefine nail olan tüm bilginler ve alimler imamın muazzam kişiliği önünde eğildi.
Bu alimlerden biri, Ehl-i Sünnet'in büyük bilgisi ve muhaddisi İbni Hecer Askalani, yine Şeyh Süleyman Kunduzi, İmam Musa Kazım Aleyhisselam hakkında şöyle diyorlar. Musa Kazım, babasının ilim ve bilimlerinin mirasçısı, fazl ve erdem sahibi biriydi. Başkalarının cahilliği ve hatalarına karşı fevkalade hoşgörülü, affeden biriydi. Bu yüzden öfkesini yutan anlamına gelen Kazım olarak lakaplandırıldı. Yaşadığı çağda hiç kimse ilahi marif ve ilimde ve bağışlamakta ona ulaşamazdı.
Ancak Ehl-i Beyt imamlarının ilmi ve ahlaki azameti karşısında eğilen kanaat önderleri ve alemlerin aksine Abbasi zalim hükümdarlar, İslam'ın semavi önderlerinden bu denli sayılmasından büyük tehlike hissediyordu ve bu yüzden onları karalamanın yanı sıra sonunda da şehit ediyordu.
İmam Sadık Aleyhisselam'ın başarılarından şiddetle öfkelenen ve o Hazreti korkunç bir zehirle zehirleyerek şehit eden Abbasi halife Mansur, bu kez casusları ve adamlarına İmam Sadık Aleyhisselam'ın halefini yani İmam Musa bin Cafer Aleyhisselam'ı tespit ederek o hazreti de şehit etmeleri yönünde talimat verdi. Ve kendince imamet dosyasını ebediyen kapatmak istedi. Halife Mansur bu doğrultuda valisi Muhammed bin Süleyman'a İmam Cafer bin Muhammed Aleyhisselam'ın evine baskın düzenlemesini ve kim kendini o hazretin halefi ilan ederse hemen kellesini uçurmasını emretti.
Tahran Radyosu.
Medine valisi Muhammed bin Süleyman mektubu alır almaz 6. imamın evine doğru yola çıktı ve kendince imamın vasiyetnamesini ele geçirerek Halife Mansur'un emrini yerine getirmek istedi. Ancak İmam Sadık Aleyhisselam ileri görüşlü ve keskin zekası sayesinde bu şom ve şeytani planı öngörmüştü ve bu planı boşa çıkarmak için en iyi tedbiri almıştı. Bu yüzden Medine valisi İmam Sadık Aleyhisselam'ın vasiyetnamesini de ele geçirdiğinde hayretle o hazretin 5 kişi kendisinin halife olarak açıkladığını fark etti. Bu 5 kişi dönem halifesi Mansur, Medine valisi Muhammed bin Süleyman, İmam Kazım Aleyhisselam'ın ağabeyi Abdullah, İmam Musa Kazım Aleyhisselam ve yine o hazretin eşi Hamide'den ibaretti.
Medine valisi Muhammed bin Süleyman şaşkına dönmüştü. Bu yüzden durumu Halife Mansur'a rapor etti ve hangisini öldürmesi gerektiğini sordu. Mansur bu rapor aldıktan sonra büyük bir öfke duydu ve bunları öldüremeyeceklerini söyledi. Sonuçta İmam Sadık Aleyhisselam'ın bu akılcı tedbiriyle Halife Mansur'un hain planı boşa çıktı. Ve hem İmam Musa Kazım Aleyhisselam ilahi meşriyet gereği sağ kurtuldu, hem İmamet Hanedanı düşmanların şom emellerine rağmen devam etti. Nitekim Yüce Allah Tevbe suresinin 32. ayetinde şöyle buyurur.
يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللّٰهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللّٰهُ اِلَّا أَنْ
Allah'ın nurunu ağızlarıyla üfleyip söndürmek istiyorlar.
Halbuki kafirler hoşlanmasalar da Allah o nurunu tamamlamaktan asla vazgeçmez.
Gerçi İmam Sadık Aleyhisselam bu yöntemle oğlu ve halife olan İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ı düşmanların şerrinden ve komplosundan korumayı başardı. Ve halife Mansur başarısızlığa uğradı. Fakat yine de o hazretin halifini tespit etmek ve ona katletmekten vazgeçmedi. Bu yüzden de İmam Musa Kazım Aleyhisselam sevgili babasından aldığı derslerden hareketle özellikle Abbasilerin casuslarının faaliyetlerini gözeterek bir süre imametini açıkça ilan etmedi ve yakın sahabeyi de aynı yöntemi izlemelerini tavsiye etti. Gerçekte bu siyasi bir taktikti ve zamanla imamın stratejik politikaları ve hedeflerinin gerçekleşmesi için gereken zeminin oluşması gerekiyordu.
Huşam bin Salim Ceval ki 6. imamın has ve yakın arkadaşıydı. Huşam şöyle anlatıyor. İmam Sadık aleyhisselam şehit düştükten sonra o hazretin Abdullah adındaki büyük oğlu imamet iddiasında bulundu ve bazıları da ona yöneldi. Bir gün ben ve bir başka arkadaşım Abdullah'ın yanına gittik. Ve onu sınamak için birkaç temel soru sorduk. Fakat Abdullah sorularımıza yanlış cevaplar verdi. Biz üzgün ve şaşkın onun yanından ayrıldık. Aynı zamanda İmam Sadık aleyhisselamın gerçek halefi ve yeni imamın kim olduğunu merak ediyorduk. O sırada yaşlı bir adam bizi Musa bin Kazım aleyhisselama yöneltti. Bu ilahi tevfikin ardından o hazretten sordum. Canım sana feda olsun. Sevgili babanızın şehadetinden sonra bizim imam ve önderimiz kimdir? Hazret şöyle buyurdu. Eğer Allah irade buyurursa sana yol gösterecektir.
Huşam maceraya şöyle devam etti. İmamet hakkında da birkaç soru sordum ve o hazret yine eğer Allah irade buyurursa sana yol gösterecektir şeklinde buyurdu. Sonunda o hazretin hassas siyasi şartlar yüzünden imametini açıkça ilan etmek istemediğini düşündüm ve bu yüzden soru sorma tarzımı değiştirerek 7. imamdan şöyle sordum. Acaba sizin bir imamınız ve önderiniz var mıdır? Hazret, hayır benim imamım yoktur diye buyurdu.
Huşam şöyle devam ediyor. İmamın bu cevabından o hazretin Şiilerin önderi olduğunu anladım ve şaşkınlıktan kurtuldum ve çok sevindim. Hazretten bir soru daha sormak için icazet istedim. Hazret de sor, fakat bizim haberimizi başkalarına beyan etme, zira tehlike bizi tehdit ediyor dedi. Hazrete şöyle arz ettim. Sizin ve sevgili babanızın izleyenleri şaşkınlık içinde, hali hazırda kimin imam olduğunu bilmiyorlar. Acaba onlara söylememe müsaade var mıdır? Hazret yine şöyle buyurdu. Tehlike pusuda. Kime güveniyorsan söyle. Fakat onlardan bunu yaymamalarını iste.
Aslında daha önce de belirtildiği üzere İmam Musa Kazım Aleyhisselam bu denli tedbirli olmakta haklıydı. Zira Halife Mansur'un casusları pusuda bekliyor ve İmam Sadık Aleyhisselam'dan sonra kimin imam olduğunu öğrenmek ve onu hemen ortadan kaldırmak istiyordu. Bu yüzden 7. imam da ta baştan babası İmam Sadık Aleyhisselam'ın yöntemini izlemeye başladı. İmam Musa Kazım Aleyhisselam dini ve ilmi ders celseleri düzenliyor ve seçkin talebeler yetiştiriyor ve böylece kendisinden pak ataları gibi değerli miras geride bırakıyordu.
Kameri 7. yüzyılın seçkin alimlerinden Seyyid bin Tavus şöyle yazıyor. İmam Kazım Aleyhisselam'ın çok sayıda arkadaşı ve has şiirleri ve Haşimi Hanedanı'nın önde gelen büyükleri o hasretin ilmi ders celselerine katılıyor ve değerli aliminden ve öğretilerinden yararlanıyor, soru ve cevapları kayda alıyorlardı. Böylece seçkin şahsiyetler yetişiyor ve toplumda imamın bilgi hazinesini yaygınlaştırıyordu.
Hindistanlı Müslüman tarihçi, hukukçu ve politikacı Seyyid Emir Ali de bu konuda şöyle yazıyor. Kamere 148 yılında İmam Sadık Aleyhisselam Medine'de şehit düştü. Fakat o Hazreti'nin ilmi mektebi kapanmadı ve oğlu ve halife Musa Kazım'ın önderliğinde daha da gelişerek konumunu korudu.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemle başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderleri tanıttığımız sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.ir'dan takip edebileceğinizi, ayrıca görüş desteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Muhterem dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslami Kalab rehberi Ayetullah Hamine'nin çeşitli dini ve mezhebi üretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Hamine'yi maddi ve manevi günahların sonuçlarını açıklıyor. Bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hamine'den naklen bu konuya değinmek istiyoruz. İnsanın işlediği günahlar, bu çeşitli ihlaller, şehvet ve dünya sevdası ve dünya malı için hırs ve tamahkarlık ve dünya makamına sarılmak ve insanın elindeki mal varlıklarında bencil olmak ve haset ve hırs ve gazap olan işler kesinlikle insan vücuduna iki etkisi olacaktır. Bir etkisi manevidir ki ruhu maneviyattan uzaklaştırır, nuraniyetten çıkarır, maneviyatı insanda zayıflatır ve ilahi rahmetin yolunu insana kapatır. Bir diğer etkisi sosyal mücadele sahnesindedir. Yaşam hareketinin azim ve direniş ve insan iradesinde iktidarın gösterilmesi gereken yerde bu günahlar insanın yakasına yapışır ve eğer bu zafiyeti telafi edecek başka sebep olmazsa insanı ayaktan düşürür. Muhterem dinleyiciler, İslami Kalab rehberi Ayetullah Hamine'nin çeşitli dini ve mezhebi üretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır isimli kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. Tahran Cuma Hatibi, İslam devriminin en değerli kazanımının bilimin üretilmesi ve bilginin sınırlarında hareket edilmesi olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, İslam dünyasının sorunlarının büyük bir kısmının Kur'an'ın öğretilerinden uzaklaşmaktan kaynaklandığını belirtti. İran Büyükelçisi ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Batı Asya'daki gelişmeleri ele aldılar. Rusya'da İran Film Festivali haftası başladı. İran, kanser teşhisinde öncü ülkeler arasında yer aldı. Hamas liderlerinden İsmail Rıdvan, Şehit Deyf'in İslam dünyası liderleri için bir model olduğunu belirtti. Ve 90 Filistinli esir, 3 Siyonist esir karşılığında serbest bırakılıyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.